Ayrım 12, sayfa 117. Kervanların önü ya da ardı sıra yüzyıllar boyu milyonlarca askeri canavarlar gibi boğuşturdu bezirgen başları. Hanların, kervansarayların yollarında, dağlarda, bellerde, kırlarda, çöllerde, haramiler, eşkıyalar, kurtlar, kuşlar beslendi etiyle, kanıyla insanoğlunun. Develer, katırlar yüklü malları uğruna yadigar ettiler artlarına takılmış yoksullar sürüsünü. Bölgelerden bölgelere mallar akıyor, kanlar akıyordu bir yandan da. Selçuk'tan devraldığı mülk bu, bezirganlar, tefeciler saltanatı Osmanlı'nın. Toprak mülkiyetine cevaz vermeyen Müslümanlığa bağlı Osmanlı, toprakları has timar dağıtımında topraksızlara bir çift öküze sürebileceği parçalar biçiminde bölünmüş. Bu topraklara yönetici atananlara da sahibül arz denmiş, mülkün sahibi değil yani. Savaşa tutuşan orduya bakıp yetiştirdiği askerleri, sipahileri göndermekle yükümlü yöneticisi. Bu düzen de zamanla soyguna kayınca sahibül arzlara da tepki duymaya başlıyor halklar. Ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Bir yanık Anadolu türküsü aşıkların sazları sesleriyle yıllar yılı köylerde, bellerde, hanlarda çınlayıp durmuş. Bu dünyanın hesabını bizden isterler, onun için el çektiler veliler. Vay beni beni, harami var deyi korku verirler, benim ipek yüklü kervanım mı var, oy oy oy oy. Bu türküler söylene dursun, İslam peygamberinin fethi mübini bildiren ünlü kutsal muştusu Fatih'in kılıcıyla gerçekleşip de surların aşılmasıyla kent ele geçirilince, doğunun uzak illerinden gelen tüm bezirgan yollarının odak noktası, iki kıtayı birleştiren Konstantinopol, Stimpoli, yüzyıllar boyunca ele geçirenlerin keyfince ad değiştirmiş tarihsel koca kent İstanbul'da artık. Çeşitli yörelerinde hanlar da dikilmeye başlanacaktı. Açık kapalı çarşılar, altın avcısı sarraflar, tefeciler yuvası bedestenler nereden nasıl beslenirdi yoksa? Görkemli yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa sınırlarındaki fetihler Hristiyan Avrupa duvarına çarpıp dış yağma kapısı kapanır. Saltanatın harcamaları için toprak satışına izin çıkar. Malikane edinecekler için tefecilere kapılar açılmıştır. Osmanlı toplumu batıma eğik bir düzlemde aşağı kayıyor artık. Aynı dönemde Fransızlara verilen kapitülasyonlar, eskilerde fetih savaşlarıyla, akıncı saldırılarıyla, denizlerde korsanlarla yağmalanan Batı ülkelerinin, içten içe Osmanlı pazarında ayrıcalıklı bir ticaret alanı kazanmasının kurnaz atılımı sayılabilir. 1838'de İngilizlerle yapılan ticaret anlaşmasıyla Fransız kapitülasyonu İngiltere ölçüsünde genişletilmiş oldu. 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu, 1856 İslahat Fermanı, yüzyıllardır her savaşta yenilip toprak yitiren Osmanlı Devleti'nin düzeni yeni koşullarda ayakta tutma çabasıdır. Daha da karıştı işler. Bedirhaneler çıkmış, saraya yollanan vergiden başka kendi soygunları için binlerce yerli Hristiyanları doğramıştır. Roman demiştin hani, tarihe döktün yine. Lüse ile dedesi Ermenistan'dan ne öykülerle dönecekler bakalım. Aklı, düşüncesi artık yalnız Lüse için değil, dede için de çın çın ötüyordu yüreğinde. Gelseler artık, bu Ermenistan dalgası hiç çıkmasaydı keşke. İstanbul'un o eşsiz sonbaharını yaşıyorlardı. Bir sabah kapısı vuruluyordu yine. Ne oldu? Hala hanım mı geldi bizim, yoksa bizim kargalar mı? O gün cumartesiydi, işe gitmeyecekti. Raife Hanım'a da akşamdan söylemişti. O da öğle yemeğinin ardından alışverişe çıkacaktı oğlanla. Kapıda Tarık'ın karşısındaki zilandı. Sana sözüm vardı Tarık, birlikte taşıyacaktık kargaları. Bugün denk geldi, yürü bakalım. Soluk, ince bir gülümseme vardı yüzünde. Sessizce Zilan'ın yanında yürüyordu Tarık. Şaşkınlıktan kurtulamamıştı daha. Zilan, kısıklı da gelip duran bir otobüse çekince, aynı şaşkınlıkla o da gelen arabaya girdi onunla. Boş sayılacak otobüste ön sıraya geçip iki oğlan çocuğu bir anneye tepedenmiş gibi bakan orta yaşlı adamın yakınında bir yere ilişmişlerdi ki, arka sıradan çıkıveren biri eğildi adama. Kemal Pir'in size selamı var deyince, kadının yanındaki herifi birden tanıdı Tarık. O it değil mi demeye kalmadı, herifin arkasından bir tabanca patlamaya başlamıştı. Dan, dan, dan. Adam da tabancasına davranıp da kanrevan kolu düşüverince, kadın, oğlanlar da çığlık çığlığa kaldılar. Evet, o herifti bu. Elinden eksik etmediği kalın lata sopaların adları gözünde sıralandı bir bir. Koçum, kuzu, karabela, yavrum, ye beni. Seni de yediler işte, helal olsun, müdür Yıldıran. Seni de yıldırdılar, soyunu sopunu da. Otobüsten nasıl çıktıklarını, nereye doğru yürüdüklerini bir türlü toparlayamıyordu Tarık. ''Ben yazıhaneye gidiyorum.'' dedi Zilan. ''Hocalara uygun biçimde haftalık rapor vereceğim. Senin sağlığınla ilgili. İyileştin sanırım artık. Sen de işine gücüne bak. Kimse bilmemeli olanları. Yaz bunları. Yazarımız ol bizim. Ama anahtar gizlerini sımsıkı saklı tut. Onlar sana emanet. Kocam dağda gerilla vuruşuyor. Siverek'te 10 yaşında çocuğumuz var. O da size emanet akıllı kardeşim. Sağlıcakla kal.'' Küçük Çamlıca'ya giden bir kırdaydılar. Gülümseyerek uzanıp, hiç beklemediği bir anda kucakladı, yanaklarından öptü Tarık'ı. Yine gülümseyerek baktı. ''Sevgilini duydum, sevindim.'' dedi. ''Onu da kucakla benim için. Hadi kara kargaların olmadığı mutlu günlere.'' Çekip gitti. Aydınlığın Yeni Kapıları. ''Beni bırakıp Ermenistan'a gitmenin tam da vaktini bulmuşsun Lüsiciğim. Ben de seninle mi gelseydim keşke? Askerlik sorunu takıldı kafana değil mi? Bak, Kürt ablamız taktı mı kafasına böyle şey? Hem o gün hem ertesi bütün medyada manşet olmuştu. Dağdan görevli gelen birileri yapmış bu işi. Olayın 2 adım ötesinde polis karakolu vardı. Onlar da şaşkındılar. Söylenenler birbirine yenilenmesiydi. Daha çok gazeteciler peşine görünüyorlardı işin. Sabahın erken saatinde elinde koca manşetlerle cezaevi müdürünün öldürülmesiyle ilgili haberleri mi götürüyordu dere boğazına? Ermenistan'dan dönen, bakarsın dedesi de dönmüş, Lucy'yi, dedesini mi görmeye gidiyordu yoksa? Dereboğazında camlı büronun kapısında ışıl ışıl toz mavili gülümsemesiyle Lucy'yi görünce donmuş gibi kaldı birden. ''Bak bir de nasıl gülüyor. Dedesi nerede bunun?'' Lucy birden fırladı, kollarını doladı boynuna. Sayısız ateşli öpücükle donattı yüzünü. ''Keşke ben de sizinle gelseydim Erivan'a. Seni dinlemediğim için bin pişman oldum sonra.'' ''Biz Erivan'a gitmedik ki.'' ''Ne diyor bu kız, Erivan'a gitmemişler mi? Peki ne cehenneme gitmişler bunca zamandır?'' ''Böyle de ye taşı kafana. Biz de dün gece geldik. Dedem biraz yorgundu. Adada bekliyor bizi. Soruları ona sorarsın canım. Motorluyla gideceğiz adaya. Aylardır benim de içim yanıyor seni anımsadıkça. İyisin değil mi?'' Güldü Tarık. ''Korkma canım, taş gibiyim. Sen haklı çıktın galiba. Düşmanlarımı öldürdüm.'' Birden duralar gibi oldu. Ölçüyü kaçırdık mı yoksa? Lucy pek bir şey anlamış görünmedi. Günün yaygaracı manşetlerine göz atıyordu. ''Hadi kaçalım, ben izin aldım ama Şükrullah Bey neredeyse dönecek bankadan. Lafa tutar şimdi.'' Lucy Tarık'ın koluna girdi, fırladılar yazıhaneden. ''Erivan'dan niye vazgeçildi, söyler misin?'' ''Onları dedenden dinleyeceksin. Dedemin sana anlatacağı o kadar çok şey var ki. Bir de seninle dinlersem ben de çok şey öğrenmiş olacağım.'' Dedem sık sık mutlulukla takılıyordu bana. Onu dinlediğim yokmuş, aklım hep sendeymiş. Deden hiç görmeden beni de iyi anlamış galiba. Hiç kuşkun olmasın canım, senin Diyarbakır cezaevinde çektiklerini benden çok daha iyi biliyor. Onlar da bayatladı artık benim bir tanecik Lucy'm. Cıvıl cıvıl gülüyordu Lucy. Ben şaşmayacağım herhalde, biraz daha mutlu olacağım. Tekneden inip tepedeki köşke doğru çıkarken sımsıcak tutuşmuşlardı elleriyle. Balkona yaklaşıp koltuğa çökmüş mutlulukla onlara bakan dedeyi görünce koşarcasına fırladılar birden. Dede de kalkıp merdivenlerden indi, ikisini birden kucaklayıp göğsüne bastırarak karşıladı. ''Hoş geldin oğlum. Yaşadığım en güzel günlerden biri bu işte. Siz daha çok yaşayacaksınız. Siz de dedeciğim, siz de. Kuşkun olmasın, benim de sizlere borçluluk günlerim var daha. Anlatarak size bırakacağım çok şeyler var. Balkondaydılar.'' ''Haydi Lucy'ciğim, birlikte ilk kahvemizi balkonda içelim.'' güldü. ''Pardon Lucy'ciğim, kahve yasaktı bana.'' ''Biz de içmeyiz dedeciğim, yazıları konuşalım.'' ''Tarık oğlumun yazdıklarını konuşalım, bu da güzel.'' Tarık kızardı birden. ''Erivan dönüşünde Lucy'ye okuyacağım epey şeyler yazmıştım. Hepsi çürüdü gitti ama güzel şeyler yazacağım, söz size dedeciğim.'' Dalgın gülümser bakıyordu dede. ''Kısıklı'da binbaşının öldürülmesini duymadı mı, nedir bu adam?'' Lucy biliyor olmalıydı. ''Bak Tarıkcığım'' dedi. ''Erivan taslağını ben bozdum. Önce der zoru gezdik onunla. Gezerken de bütün notları aldı o. Sana anlatacaktır. Musa Dağı olaylarını da. Daha bir sürü şey. Onların tümünü bütün ısısıyla yaşadım ben. Ermenilerin Golgotası kitabını yazan Tokatlı Krikor Balakyan, o kitabı yazdığında Paris'teydim. Yol boyu notlar tuttu kızım. Hepsini sana biriktirdiğini biliyordum Tarıkcığım.'' Derzor çöllerinde dolaşırken yılan, çıyan, çeşitli akrepten kızıma zarar gelirse diye ödüm kopuyordu bir yandan da. Bu tür ağrılara karşı kullanacağım ilaç, ampul, iğneler vardı çantamda. İddiatçılar yaptı bu soykırımı. Talat Paşa, Enver Paşa, Başbakan Sait Halim Paşa. Bakan Maliyeci Cavit Bey, hükümet böyle bir resmi karar almadı diyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki mahkemede üçü içinde asılarak öldürülme kararı verildi. Cemal Paşa Tiflis'te, Talat Berlin'de, Sait Halim Roma'da Ermeniler tarafından öldürüldü. Enver Paşa manyağı basmacılar isyanında kendi buldu belasını. Daha önce Bakü'deki Mustafa Supiler'in Komünist Partisi'ne bir bildiri vermiştir. O bildiriyi yazanın Bolşevik Partisi'nde Yahudi kökenli Karl Radek olduğu bilinir. Bu katil iddiatçılar aslında Mason kulüpleriyle bağlantılıdırlar. Abdülhamid'in kişisel servetinin idaresinde görev yapmış, Sakızlı Ohannes'in liberal ekonomi tavsiyelerinden de etkilenmişti iddiatçılar. Ermeni Ohannes Osmanlı Paşası'ydı. İktisat dersleri verirdi Maliye Mektebi'nde. Sakızlı yakıştırması da gıdısını eritmek için bol bol sakız çiğnemesinden gelirmiş. O yıllarda yeni yeni duyulmaya başlayan sosyalizmi, komünizmi, mesela bir saati bir adam güzel kullanıp vaktini bilirken, bu saati 20 kişiye taksim etmek lazım gelse, o saatin her bir parçasını bir adama verilse saat harap olur gider. İşte fabrikaların taksimi de budur, diye anlatırmış. Şanslıymış, 1915'ten önce eceliyle ölmüş. Osmanlı parlamentosundan vatansever Zohrab Efendi gibi kafası taşlara vurula vurula can vermekte vardı. Krikor Zohrab hukukçuydu, gazeteciydi, mühendisti, yazardı, milletvekiliydi. Farklı halkların Osmanlılık temelinde bir aradalığını savunur, kendini hem Ermeni hem Osmanlı görürdü. İlk tutuklananlar arasında değildi, ona sıra 2 Haziran'da geldi. O akşam İstiklal Caddesi'ndeki Circle Dorient kulübünde Talat'la yemek yemişler. Eve gitmek üzere masadan kalktığında Talat da kalkmış. Zohrab Efendi'yi öpmüş yanağından. Şaşıran Zohrab, bu iltifat neden diye sormuş, içimden geldi demiş Talat. Yolda tutuklanarak Erzurum milletvekili Vartges Serengülyan ile birlikte Diyarbakır'a doğru yola çıkarıldı. Urfa yakınlarında İttihat tetikçisi Çerkez Ahmet'e vahşice öldürtüldü. Çerkez Ahmet bu katliamın üstüne Van toprağını Kabe toprağına çevirdim demiş. Balakya'nın Golgota yolunu onunla kat edenlerden biri de besteci, müzikolog, orkestra şefi Rahip Gomidas'mış. Kurtulan birkaç kişiden biriydi o da. Çektiği, gördüğü acıların delirttiği Gomidas'ı Balakyan, ağaçları saldıran eşkıyalara benzetiyor, korkmuş keklikler gibi kafasını sürekli paltomun altına sokuyordu, diye anlatırdı. Almanya'da ünlü konservatuvarda aldığı müzik eğitimini başarıyla tamamlayıp ülkesine dönünce, Anadolu'yu bölge bölge gezerek Ermenice, Kürtçe, Farsça, Türkçe halk türkülerini derlemişti Gomidas. Uzun yıllar süren bu çalışmasından 3000'i aşkın ağırlıklı olarak Ermenice ezgiyi notaya geçirdi. Paris'te bir hastanede yatıyordu son günlerinde. Ziyaretine gittim. Yaşıyor muydu sanki? Golgota yolu sürüyordu. İddiatçı Mason Talat Paşa, Derzor'da Suriye çöllerine sürdürtmüştür Ermenileri. Devlet emriyle 1 milyona yakın Ermeni öldürtülmüştür bu çöllerde. Kızgınlıkla giderek nefretle değil, daha çok üzüntüyle konuşuyordu dede. Nasıl sevmezsin böyle birini? Dedenin anlattıkları bitecek gibi görünmüyordu. Öylesine birdenbire başlamıştı ki korkuyor olmalıydı bildiklerini anlatamadan ölüp gitmekten. Öğle yemeğini yemediklerinden karınları da acıkmıştı iyiden iyiye. Dede de acıkmış olmalıydı. Hadi bu laf bitmez. Odanıza gidip yerleşin. Akşam yemeği benden bugün. Yollar boyunca Lüseciğim benim Ermeni yemeklerine alıştı zaten. Tarık da katlansın bugünlük. Ben mutfağa iniyorum. Tüm gerekli şeyleri sabah erkenden aldırdım. Lüse kendi odasına götürmüştü Tarık'ı. Madem kargaları kovdun artık bu odada birlikte kalacağız. Dede ne der? Deden mutlu olur bizim mutluluğumuzdan ancak. Kargaları kovamadıysam ya, beni kovacak mısın odadan? Olur mu Tarık, seni hiç kovar mıyım, merak etme, kargaların gitmesini beklerim sonuna kadar. Dede girişteki ufak yemek odasında masayı düzenlemiş, onları bekliyordu. Söyle bakalım damat, benim adım ne? Şaşaladı Tarık. Dede dedi. Ama asıl adım ne biliyor musun? Bilmem, Lüsi de hiç söylemedi. Dede yandaki komodinin çekmecesinden içinde onlarca Ermeni ismi olan bir liste çıkardı. Seç bakalım içinden birisin benim için dedi. Yalnız hınçak olduğumu unutma. Bu dede Türkiye'deki azınlıklar içinde 1924'te Beşiktaş Akaretler'de Doktor Şefik Üslü'nün evinde kurulmuş ve Kominterne üye olmuş bir partinin Türkiye Komünist Partisi'nin kurulmasında payı olan Hınçak Partisi'nin bir üyesidir. Sosyalist Hınçak Parti'nin başına gelenleri bilir misin? Nereden bileceksin? 1914 yılının Haziran'ında Talat, Enver, Cemal Paşalara suikast yapılacağı ihbarı ile Hınçak Partisi üyesi 120 kişi gözaltına alındı. Bunların 49'u tutuklandı. Davaları yaklaşık bir yıl sonra sonuçlandı. Paramaz da vardı aralarında, partimizin merkez komitesinden. 15 Haziran 1915'te Paramaz ve 19 yoldaşımız Beyazıt Meydanı'nda asıldı. İdamların tek Ermeni tanığı Papaz Kalust Boğasyan yazdı bunları. Paramaz'ın idam sehpasında dedikleri sana tanıdık gelecektir. İlk önce Paramaz'ı çıkarmışlar dar ağacına. İdam sehpasında, siz sadece bizim vücudumuzu yok edebilirsiniz fakat inandığımız sözleri asla. Ermenilik ülkenin doğusunda özgür ve sosyalist Ermenistan'ı selamlayacaktır diye haykırdıktan sonra ip boğazını sıkarken son sözleri yaşasın sosyalizm, yaşasın Ermenistan olmuş. Ayrım sonu, sayfa 127.